Ayrım 3. Huzurun Kaynağı Aile, Mehmet Oruç, sayfa 28. Batı'da aile çökertildi. Filozoflara göre insanlar, tarih öncesi çağlarda birer canavar gibi vahşiymiş. Daha sonraları aile, cemiyet ve toplum haline gelmişler. Sosyologlara göre ise insanlar önce hayvan gibi sürüler halinde yaşarlarmış, daha sonra fertler haline gelmişler. Halbuki aile, cemiyet, ilk insan Hazreti Adem'den beri vardır. Fakat bunlar Hazreti Adem'i ilk insan ve peygamber olarak kabul etmedikleri için pusulalarını şaşırıyorlar. İlk zamanlarda şehirlerde yaşayan medeni insanlar olduğu gibi çöllerde, dağlarda ilkel hayat süren insanlar da vardı. Bugün bile Afrika'da, Amerika'da böyle insanlar yok mu? Dağda yaşayan ilkel insanları esas alıp bütün insanlar ilkeldi demek ilim adamına yakışmaz. Yüce Allah aileyi toplumun temel taşı olarak yaratmıştır. Tarih boyunca aile hep var olmuştur. Çünkü yaratan böyle yaratmıştır. Ayet-i kerimede mealen, ey insanlar, biz sizleri bir erkek, bir kadından yarattık. Hucurat 13 buyurulmaktadır. Geriye dönüş çok zor. Eğer toplum yaratılışına uygun olarak aileye önem verirse, sağlam olarak ayakta kalabilir. Aileye önem vermezse, cemiyetin düzeni bozulup, İşte o zaman filozofların dediği gibi fert fert birer canavar olurlar. Batı hızla bu canavarlaşmaya doğru gitmektedir. Çünkü aileyi yok etmek için ne lazımsa yapılmış bugüne kadar. Şimdi onlar da yaptıklarının yanlışlığını geç de olsa anladılar. Fakat çok geç. Geriye dönüş olmaz bu saatten sonra artık. Fransa'da yayınlanan Chaim Interest ve Le Monomon de Jody dergileriyle Almanya'da yayınlanan Focus dergisi sık sık bu konuları gündeme getiriyorlar. Giderek çöken aile kurumunu kurtarmaya çalışıyorlar. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde boşanma oranlarının çok yüksek olması sebebiyle yakında aile mefhumunun kalmayacağı endişesini dile getiriyorlar. Yapılan araştırmalara göre Türk aile yapısı Batı'ya göre daha kuvvetli olduğundan boşanma oranının Türkiye'de çok düşük olduğu tespit edildi. Yine araştırmalara göre Türk aile yapısının sevindirici bir özelliği de evliliklerin oldukça dayanıklı olması. Mevcut evliliklerin %93'ünü birinci evlilikler, %4'ünü ikinci evlilikler, geri kalan oranların ise üçüncü veya dördüncü evlilikler teşkil ediyor. Etme bulma dünyası. Etme bulma dünyası, İslam düşmanlığı uğruna nice medeniyetleri ve aile mefhumunu yok eden İngiltere'de, yakın bir gelecekte aile mefhumunun kalmayacağı görüşünden hareketle yeni kanunlar hazırlanıyor. Boşanma oranının vahametini gören İngiliz hükümeti, giderek çöken aile kurumunu koruma altına alma gayretinde. İngiltere'de evlilik dışı çocuk oranı %35'e ulaşmış durumda. Yeni düzenlemelerle evlilik konusuna daha sıcak bakan eski kuşaklardan da evliliklerin korunması için daha fazla destek sağlanması hedefleniyor. Büyük anne ile büyük babaların hem evlilik hem de bu evlilikten doğan çocukların üzerindeki etkilerinin artırılması için aile büyüklerinin çocuklarına yakın yerlerde yaşamaları teşvik edilmekte. Bunlar hep dinimizin emrettiği, bu sebeple de İngilizlerin düşman olduğu değerler değil mi? Körü körüne düşmanlık insanı ne hallere düşürüyor? Netice olarak Batı ülkeleriyle kıyaslanınca Türkiye'nin durumu sevindirici. Ama bu nereye kadar? Batılaşma bu hızıyla devam ederse eninde sonunda bizim varacağımız noktada aynı olmayacak mı? Kadın erkek eşitliği. Cenab-ı Hak kadını erkeği farklı yaratmıştır. Fizik yapısı birbirine benzemez. Birbirine benzemeyen iki şey birbiriyle mukayese edilemez. Yüce Allah, kadını da erkeği de her işe elverişli olarak yaratmamıştır. Kadın ile erkek iki ayrı cinstir, birbirine üstünlüğü söz konusu olamaz. Ancak vasıfları eşit olan iki şey arasında kıyaslama yapılır. Kadın meselesi bütün yerde olduğu gibi bizde de yanlış yönden ele alınıyor. İlmi olmaktan çok hissi sebeplerle ortaya atılan bir kadın erkek eşitliği meselesinde kadınların hiçbir davası halledilemez. Çünkü başlangıç noktası yanlıştır. Kadın erkek eşitliği altında kadına zulmediliyor aslında. Bunun için hissi olmayıp gerçekçi olmak lazım. Çalışan bir karı kocanın akşam eve beraber yorgun argın gelip kadının evde yemeğini yapması, ev işleriyle ilgilenmesi, erkeğin de yan gelip yatması nasıl kadın yönünden eşitsizlik ise, kadının çalışmadığı evde akşam eve gelen erkeğin eşitlik olsun diye mutfağa girmesi, ev işlerinde ona yardıma zorlanması da erkek açısından eşitsizlik olur. Böyle bir erkek günlük istirahatini yapamadığı için ertesi günü işinde başarılı olamaz. İşinde başarılı olamayan kimsenin sıkıntısı evine, yine hanımına yansır, zararı yine o çeker. Can Kıraç'ın anlattıkları. Bunun için işinin ehli patronlar yöneticilerini işe alırken, ben sana bu parayı sadece 8 saatlik mesai için vermiyorum. 24 saatin için veriyorum. Bütün gününü satın alıyorum. Ev işleri dahil başka bir işle uğraşmamanı istiyorum. Evinde istirahatini iyice yapıp sabah bedenen ve zihnen dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum diye şart koşarlar. Bu kuralı hiç taviz vermeden uygulayan iş adamlarının başında Vehbi Koç gelir. Damadının ağabeyi Can Kıraç bu konuya Vehbi Bey'in ne kadar önem verdiğini bakınız nasıl anlatıyor hatıralarında. Bu davet Vehbi Koç için de önemli bir fırsat olacaktı. Bizim yaşam şeklimizi görecek, gösterişe veya şatafata verdiğimiz önceliği anlayacak ve eşimin beceriklerini tartacaktı. İşin teslim ettiği insanları her yönüyle tanımak Vehbi Koç'un çok önem verdiği bir özelliğiydi. Böylesine önemli bir görücüye çıkma hususunda eşim İnci'yi ikna etmem kolay olmamıştı. Meraklanma, yemeklerin hazırlanmasına sana yardım ederim taahhüdünde bile bulunmuştum. Vehbi Bey ile baş başa kaldığımız bu ilk gece tahminimizden de başarılı geçmişti. Ben İzmir'in iş dünyası ile ilgili haberler vermiştim. O da bize basamak basamak yükselerek refaha kavuşmanın erdemini ve sırlarını anlatmıştı. Sıra kahve içmeye gelmişti. Vehbi Bey keyifli zamanlarında yaptığı gibi ellerini dizlerine vurduktan sonra "Çocuklar, size teşekkür ederim. Beni tahminimden daha iyi ağırladınız. İnci Hanım, senin yemeklerin de hoşuma gitti. Yorulmuşsun, ellerine sağlık." diyerek bizlere iltifat etti. "Bir daha kocanı mutfağa sokma." İnci de bu samimi duygulara tevazu içinde mukabele etmek düşüncesiyle, "Beyefendi, sizi evimize misafir etmekten onur duyduk, sağ olun. Beğendiğiniz yemeklerin bir kısmı da Can hazırladı. Benim için hiç yorgunluk olmadı." itirafında bulunmuştu. Gecenin keyfi de bu itiraftan sonra kaçmıştı. Vehbi Bey'in sevinç ifade eden yüz çizgileri değişmiş, kızgınlığını belirleyen şekilde alt dudağı hafifçe aşağıya sarkmıştı. Biz İnci ile göz göze bakarak bu ani değişikliğin sebebini anlamaya çalışmıştık. Merakımızı ve endişemizi Vehbi Bey şu açıklamasıyla gidermişti. "İnci Hanım, sen ol, bir daha kocanı mutfağa sokma. Erkeğin işi evinin dışında çalışmaktır. Yemek yapmasını bilmiyorsan kocana söyle, sana aşçı tutsun." Şimdi denebilir mi Vehbi Bey erkeği mutfağa sokmamakla kadınlara haksızlık yapıyor, kadın erkek eşitliğini bozuyor? Her taş yerinde ağırdır. Taşları yerinden oynatmanın kimseye faydası olmaz. Özgürlük diye aileyi mahvettiler. Oldum olası bilimsel rapor, istatistiki veriler gibi araştırmalara hep şüphe gözüyle bakmışımdır. Nasıl bakmayayım? Aynı konuda iki araştırma yapılıyor, netice birbirinin tam tersi. Ufak tefek farklılıklara tamam da %100 farklılık için. Çünkü bu tür çalışmaların birçoğu belli maksatlar, yönlendirmeler için yapılıyor da ondan. İşte bu tür yapılan bir araştırmanın neticesi. Yapılan araştırmalara göre Batı'da gayrimeşru ilişki yaşı 14'e, Türkiye'de ise 16'ya indi. Bu gizli ilişkilerin sağlık açısından zararlarına mani olmak için artık cinsellik tabu olmaktan çıkarılmalı. Cinsel eğitim verilmeli. Cinsellik bir ihtiyaçtır, engel olunmamalı. Teklif sadece erkekten gelmemeli, kadın da teklif edebilmeli. Erkek cinselliği nasıl rahat yaşıyorsa kadın da öyle olmalı. Her iki cins de evlilik öncesi cinsel tecrübeye sahip olmalı. Görüştüğümüz herkes cinsel özgürlük istiyor. Sordukları her denek aynı şeyleri istiyor. Bu sözde araştırma ya maksatlı bir masa başı çalışması veya diskoteklerde, barlarda yapılmış. Meyhaneden çıkan kimseye içki içiyor musunuz diye sorarsanız alacağınız cevap tabii ki evet olacak. Sonra da bunu bilimsel araştırma diye yayınlayacaksın. Batı bunu denemiş. Cinsel özgürlüğün toplumu ne hale getirdiğini görmüş. Şimdi bunun nasıl önüne geçebilirim telaşında. Aile bağlarını kuvvetlendirmek için bütçelerinden yüklü paralar ayırmaktalar. Alınan netice ortadayken toplumu böyle bir yönlendirme gayretine girmek akıllara durgunluk veriyor. Acaba bu Batı'nın bir intikamı mı? Bizim toplumumuz perişan oldu, onlarınki de olsun kıskançlığı mı? İsveç'te cinsel devrimin korkunç neticesi. Batı'da ilk defa İsveç yasal yollarla cinsel devrim yapan bir ülkedir. İsveç parlamentosu insanların cinsel özgürlüğünü baskı altına alan ne kadar yasa varsa onların tümünü yürürlükten kaldırıp bu özgürlüğü pekiştirici yasaları yürürlüğe koydu. Akıllarınca bu tür yayınlar serbestçe yayınlanacak, piyasa bu tür yayınlara belli bir noktada doyum sağladıktan sonra da kendiliğinden ortadan çekilecek. Bu serbestliğin verilmesinden sonra hiç tahmin etmediği bir manzara ile karşılaştı İsveç. Cinsel özgürlük adına uygulanan tedbirler ters tepti. Piyasa bir türlü porno yayına doymak bilmedi. Tersine bu tür yayınların her türlüsü piyasaya gitgide daha yoğun biçimlerde işgal etmeye başladı. Okullardaki eğitim ve cinsel özgürlük uygulamaları da beklenenin tersine sonuçlar vermeye başladı. Pornografi piyasası eskisinden çok daha zengin hale geldi. Üstelik sapık ilişkilerin yanı sıra ırza geçme ve fuhuş olayları arttı. Buna bağlı olarak başka bir gelişme alkolizmin yaygınlaşması ve yoğunlaşması olmuştur. Halen her 100 İsveç'ten 80'in klinik alkolik olduğu belirtilmektedir. Laboratory for Clinical Stress Research'un araştırma sonuçları şöyle özetleniyor. 4 yaşındaki her 3 çocuktan birisi çişini tutamıyor. Her iki yetişkinlikten birisi uykusuzluk, yorgunluk, sıkıntı gibi durumlardan şikayetçi. Çalışan her 7 kişiden birisi çalışma gününün sonunda zihnen kendisini tükenmiş hissediyor. Her yıl binlerce kişi intihar ederken bundan birkaç mislisi fazlası da intihara teşebbüs ediyor. Nihayet her 1000 kişiden 99'un ruhen hasta olması İsveçlileri dünyanın en mutsuz insanları arasında ön sıraya çıkarıyor. Tarifnameye uyulmazsa. Cenab-ı Hak insanın bedenen ve ruhen sağlam kalabilmesi için ölçüler bildirmiş, sınırlar koymuş. Bu sınır aşılırsa insanın felaketi olur buyurmuş. Ama dinleyen kim? Tarifnameye uymamakta ısrar edilirse, sınır aşılırsa daha çok felaketler gelir insanoğlunun başına. Aslında İsveçlerin uğradığı ruh hastalıkları bütün Avrupa ülkeleri ve Amerika için de geçerlidir. Cinsel serbestlik ve neticesinde meydana gelen ahlaki çöküntü sebebiyle can sıkıntısı, bezginlik, yılgınlık, umutsuzluk, alkolizm, erken bunama, melankoli, şizofreni gibi hastalıklarda anormal bir artış görüldü. Ayrıca yalnızlık, terk edilmiş duygusu, insanlarda sevgisizlik, dostluktan uzaklaşma, yabancılaşma, ev yaşantısını unutmaya yüz tutması, ailenin şirket haline dönüşmesi gibi durumlar günümüz Batı insanının belli başlı karakteristikleri arasına girdi. Cinsel alandaki yanlış uygulamalar sebebiyle akıl ve ruh hastalıkları gitgide daha çok insanı içine alan boyutlara ulaşıyor. Batı kentleri açık hava ruh hastalıkları hastanelerine dönüşmüştür desek pek de abartma yapmış sayılmayız. İsveç'te yaygınlaşan ırz geçme olayları, Fransa'da alkolizm, İngiltere'de eşcinsellik, Amerika'da bütün bunların toplamı tek tek herkesi tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. Amerika nüfusunun %30'un eşcinsel olduğu bilinmektedir. Cinsel özgürlük sebebiyle zührevi hastalıklar hızla yaygınlaşmıştır. Araştırma sonucunda dünyadaki her 4 gençten birinin çevresinde ya bir AIDS hastası ya da cinsel yolla bulaşan hastalığa yakalanmış biri olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Batı'nın bu ne yapacağını şaşırmış sinirli hastalıklı insanların mağdurları arasında çocuklar da yerlerini almaktan geri kalmıyor. Ahlaki çöküntü. Batı dünyasında çocuklara karşı işlenen cinsel saldırı olayları da giderek ürkütücü boyutlara ulaşmaktadır. Amerika Aile Şiddet Araştırmaları Enstitüsü'nün bir raporuna göre tüm Amerikalı kadınların %19'u, 5'te biri ve erkeklerin %9'u çocuklarını cinsel yönden kötü davranışlarla karşılaşmış durumdalar. Ayrıca 2 ile 5 milyon arasında Amerikan kadını yakın akrabalarıyla cinsel ilişkide bulunmuş olarak görünüyor. Ahlaki çöküntü sebebiyle Avrupa'da ve Birleşik Amerika'da alınan bütün tedbirlere rağmen alkol ve uyuşturucu kullananların sayısı da hızlı bir artış göstermektedir. Gençler hemen hemen 11 yaşında içki şişelerine sarılıyor. Okul çağındaki erkek çocuklardan %10'u, kız çocuklardan %5-8'i alkolik olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Gençlerde alkole bağımlılık, okul ve iş meselelerinden sonra üçüncü en büyük mesele halini almış durumda. Gençlerin böylesine küçük yaşta alkole başlamaları da ana babalarıyla aile çevresinin rolü çok büyük. Gençlerin %37'sinin babası, %13'ün ise annesi aşırı derecede alkol kullanmaktadır. Bütün bunların sebebi Batı'nın uyguladığı hayat tarzının insanın tabiatını çok zorlamasıdır. Doğal olmayanı doğal diye, her türlü sapkınlığı ve sapıklığı doğru diye kabul etmesidir. Sapıklık doğruluk diye görülünce doğru tedavi yerine yanlış tedavi uygulandı. Bir tedavi aracı olarak öngörülen İsveç'in cinsel devrim saçmalığının sonuçları bütün vahametiyle ortaya çıktı. Batı, bataklıktan kurtulma çareleri ararken ülkemizdeki bazı çevrelerin toplumumuzu hızlı bir bataklığa çekme gayretleri art niyetin açık ifadesidir. İnsanı hayvandan ayıran ahlaktır. Bu kaldırılınca insanın hayvandan farkı kalmaz. Hatta hayvandan daha kötü duruma düşer. İnsan sınırsız başıboş değildir. Sınır tanımayan kimseler için Kur'an-ı Kerim'de işte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da aşağıdırlar. Araf 179 buyurulmaktadır. Ben sınırsızlığı, başıboşluğu istiyorum diyene ne denebilir? Bu bir tercih meselesi. Kadını önce kurtarıcıdan kurtarmalı. Her yıl kadını esaretten kurtarmak için Dünya Kadın Hakları Günü tertip edilir, nutuklar atılır, demeçler verilir. Düşünüyorum dünyada çok şey istismar edilir fakat kadınlar kadar istismar edilen başka hiçbir varlık yok. İşin garibi kurtaralım denildikçe daha batırılıyor kadın. Onlar da ne yapacaklarını şaşırdılar. Sersem tavuğa döndü zavallılar. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Meşhur düşünür gibi az da olsa aklı başına gelen kadınlar artık gölge etmeyin başka ihsan istemiyoruz demeye başladılar. Kadın hakları istismarcıları bir taşla iki kuş değil bir sürü kuş vurma peşindeler. Kadın haklarını öne sürüp ceplerini dolduranlar, cinsel yönünden faydalananlar, toplumun örfüne, dinine bu vesileyle saldıranlar. Daha neler neler. İşin bir enteresan yönü de kadına bir şey soran yok. Senin derdin, sıkıntın nedir? Sana nasıl yardımcı olabiliriz? Diyen de yok. Kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar. Niye böyle? Çünkü samimi değiller. Niyetleri başka. Şimdi kadın dört duvar arasından kurtarmak için Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerin yeniden yorumlanması konusu tartışılıyor. Bunlara göre sanki Kur'an-ı Kerim kadınların bütün haklarını ellerinden almış, baştan peşin hükümle bir karar veriyorlar. Sonra da bu yanlış kararların üzerine bina kurmaya çalışıyorlar. Bu konuda iki önemli yanlışları var. İki yanlıştan birincisi, kadını insan kabul edip sıcak kum çöllerine gömülmekten kurtaran Kur'an-ı Kerim'dir, İslamiyet'tir. Bundan önce bırakın ikinci, üçüncü sınıf olmak, insan bile sayılmıyordu kadın. Miras hakkı bile yoktu. Mal gibi alınıp satılıyordu. İkincisi, farz edelim ki Kur'an-ı Kerim kadınlara bazı kısıtlamalar getirdi. Bir Müslüman olarak kadın bu emirleri yerine getirmek zorunda. Bunun için Müslüman olmuş zaten. Kadını rahatlatmak, huzura kavuşturmak, bu emirlerden uzaklaştırmakla değil, bilakis bu emirleri yapabilme imkanı vermekle olmaz mı? Asırlardır Müslüman kadın, Kur'an-ı Kerim'in emirlerinden bir rahatsızlık duymamış, duysa zaten Müslüman olarak kalamaz. Kadın evinden, aile hayatından bir şikayette bulunmamış, aksine huzura burada kavuşmuş. Onu sokağa dökmekle bu huzuru da mı elinden almak isteniyor? Nedense kadınlar tarih boyunca kendilerine birileri tarafından bir çeki düzen verilmesi gereken varlıklar olarak algılanmaktan bir türlü kurtulamadılar. İster istemez insanın aklına Allah kadınları öncelikle onları kurtarmak isteyen böyle kurtarıcılardan kurtarsın şeklinde dua etmek geliyor. Maalesef bu oyuna istismara alet olmamış kadın az değil. Kadınlar elinde sonunda oyuna geldiğini fark ediyor fakat o zaman iş işten geçmiş oluyor. Yine de zararın neresinden dönülse kârdır. Tipik bir örnek, Hürriyet'te Serdar Turgut'un köşesinde konumuzla ilgili tipik bir örneğe yer vermişti. Yıllarca cinsi yönden istismar edilen bazı batılı feminist kadınlar iyice yıpratıldıklarını, oyuna getirildiklerini ifade ederek bir karar vermişler. Yaşları 25 ile 35 yaş arasında değişen bu kadınların aldıkları karar şöyle. Aile insanın hayatında çok daha manevi zenginlikle dolu olan, kadına çok daha manevi güç katan bir kavram. Bu nedenle çağdaş kadın eğer güçlü olmak, toplumda bir yer edinmek istiyorsa aile yaşamına önem vermeli. Ve daha da önemlisi evleninceye kadar erkeklerden uzak kalmalı. Kendisini kocasına saklamalı. Evet, kadınlar bunu ciddi şekilde yeni bir teori olarak ortaya koyuyorlar. Şu anda Batı'da. Kadınları elinden kurtarmak istedikleri İslamiyet 14 asırdır zaten bunları söylemiyor mu? Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 41.